Ayrım 27. Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık kitabı. Söyleşi Emine Çaykara. Sayfa 334. O anayasa da hiç değişmemiş değil mi? 150 yıllık bir anayasa sanırım. 1850'lerde mi hazırlanmıştı? Çok güzel söylediniz. Bizde bir darbe olur, anayasa değişir. ABD'de anayasa 1850'den çok önce, 1786'da 18. yüzyılların sonlarında yapılmıştır. Constitutional Convention 1787. Bakınız benim Türkçe'ye çevirdiğim ABD tarihi Doğu Batı yayınları. 121-130. Değişiklikler, amendments çok güç geçer. Düşünün ne kadar uzun süreli. Esaslı meseleler için az az tadilat, amendment yapılmıştır. Bizde 1980'de daha önceki anayasayı değiştirdiler. Kendi anlayışlarına göre çok ayrıntılı bir anayasa yaptılar. Anayasa çok güçlü erişmeli. Ancak hukuk prensiplerini tespit eden bir anayasa olmalıdır. Böyle sık sık değiştirilince anayasa güvenilirliğini kaybediyor. Chicago Üniversitesi'nde hoca olduğunuz sırada 15 sene içerisinde birçok kongrelere, konferanslara katıldınız. Çeşitli yerlere gezileriniz oldu. Sizi en etkileyenlerden bahsedelim. O kadar çok ki belgelerime bakmalıyım. 1972'de Chicago'ya gittiğim zaman öncelikle Studia Islamica'nın yazı heyetine seçilmiştim. İslamiyat üzerinde önemli bir dergidir bu. 1974'te Harvard'da Harvard Ukrainian Studies, yani Ukrayna tetkikleri yapan merkeze üye seçilmiştim. Kırım Hanlığı ile ilgili araştırmalarınız yüzünden. Evet, Kırım Hanlığı üzerinde bazı araştırmalar yaptım. Daha sonra Ukrayna'ya, üniversitede bir konferans vermek için Kiev'e davet edildim. Bugün Kırım Yarımadası Ukrayna'nın bir parçasıdır. Yalnız Sivastopol'da Ruslar hala askeri üssü muhafaza etmektedir. Oraya gitmek yasak. Orada İstanbul'u, Türkiye'yi tehdit eden nükleer silahlar olduğu söyleniyor. Allah korusun bir harp çıksa, Anadolu'yu, Türkiye'yi alt üst eder Ruslar. O üssü muhafaza ediyorlar. Kırım daima Türkiye'ye uzanmış bir askeri üs gibidir. Stalin, biliyorsunuz, Kırım halkını 300 bin kişiyi sürdü Kırım'dan. Kırım Yarımadası son derece önemli, stratejik bir üs halinde. Siz son dönemde mi gittiniz? 1994'te gittim. Bahçesaray'da bir zamanlar dedemin Han Camii'nde müezzin olduğu hanların payitahtı Bahçesaray'da bir kurultay toplandı 1994'te. Sürgünün 50. yılında. Simferopol'de sürgünden dönenlerin büyük bir toplantı yaptıklarını anlatmıştım. Ukrayna'ya seyahatimde önemli bir şey keşfettim. Kırımlıların çocuklar için bir vakfı kütüphanesi vardır. Orada eski harflerle 60 küsür cilt saklamışlar. Kırım'daki hanlık devleti zamanından kadıların sicillerinin fotokopileri. Bütün Kırım tarihi, sosyal hayatı bu ciltlerde bir kopyasını aldırdım. Maalesef çeken fotoğrafçı dikkat etmemiş, yarısı okunmuyor, berbat. Şimdi yeniden bir üstün aslını getirdik. Bu sicillerin aslı St. Petersburg'da Şark Dilleri Enstitüsü'nde saklıymış. 110 cilt. Bu vesika külliyatı Kırım Hanlığı'nın tarihi için birinci derecede mühim. St. Petersburg'daki aslından alabildiniz mi kopyayı? Şimdi aslından aldık. Bu arşivin bulunması önemli bir keşifti. Bir makale yazdım Belleten'de. Kırım Hanlığı kadı sicilleri bulundu. Belleten, No. 227. Kırım Hanlığı Rusya'ya karşı Türkiye'nin bir kalkanı olmuştur. Bütün tarih boyunca. Bugün 250-300 bin Kırımlı yaşıyor Kırım'da. Fakat ikinci sınıf vatandaş olarak. Ukrayna onlara vatandaşlık vermiyor. Ama Kırımlıların kendi geleneksel kurultayları var. 1976'da Chicago'da 4. senemde Dumbarton Oaks'ta Symposium on Urban Societies isimli şehir toplumları üzerine bir sempozyum yapıldı. Galata üzerinde bir tebliğ verdim. Bu sempozyumun başkanı Harvard Üniversitesi'nden meşhur ortaçağ profesörü Herlihy'di. Dumbarton Oaks nerede? Washington'un şöyle bir 10 kilometre ilerisinde Georgetown vardır. Eski tarihi şehir. Şairlerin, sanatkarların oturduğu bir yer, bir kasaba gibidir. Uluslararası mutfağı meşhurdur. Dumbarton Oaks, bahçe kültürü üzerine kurulmuş bir merkez. Muazzam bir bahçe. Her türlü ağaç vardır. Burası aynı zamanda dünyada Bizans etütlerinin merkezidir. Harvard Üniversitesi'ne bağlıdır. Harvard'dan bir profesör başkanlık eder. Ben oradayken Profesör Constable başkan idi. Dumbarton Oaks, Bizans ve Bizans ile ilgili araştırmalar için burs verir. Rusya'dan kaçan yahut ayrılan büyük Bizantinistler orada ağırlanır. Fevkalade zengin bir kütüphanesi vardır. Ben İstanbul'la ilgili bir araştırma yapmak kaydıyla burs aldım ve bir yazımı orada geçirdim. Konum İstanbul. Dumbarton Oaks belli bir konu üzerinde çalışmış insanları bir araya getirir. Orada yatıp kalkar, toplantılara katılırsınız. İdeal bir ilim merkezidir. Bizde Osmanlı araştırmaları için İstanbul'da böyle bir merkez kurulsa ne iyi olurdu. Bizantinistlerle konuşuyorum, faydalanıyorum. Kütüphanesindeki İstanbul malzemelerini, fotolarını, eski haritalarını çıkarıyorum. O senelerde fotokopi makineleri pek yayılmamıştı. Tabii çok kullandığım için şikayet olmuş. Gülüyor. İdareden geliyorlar, bakıyorlar. Hep beni orada görüyorlar. Yüzlerce harita, plan fotosu aldım. Bu malzeme duruyor. İstanbul tarihi yazmak için şimdiye dek fırsat bulamadım. Ufak işler tüm zamanımı alıyor. Nefis bir yerde Dumbarton Oaks. Akşamları göle gidiyorsunuz. Eski talebelerimden DTCF profesörlerinden Melek Delilbaşı, Profesör Head Lowry oradaydı. Bizans tarihi sahasında büyük isimlerden Profesör Kazdan da. Kazdan bir Bizans tarihi ansiklopedisi yazarıdır. Yunan asıllı eski dostum Amerikalı Profesör Sparos Virionis de oradaydı. Virionis, bugün dünyada yaşayan Bizantinistler arasında en seçkinlerinden biridir. Harvard'da 1960'larda tanışmıştık. O zaman doktorasını yapıyordu. Bana gelip tezi üzerinde tanışmıştı. The Decline of Hellenism in Asia Minor diye Türk tarihi için çok önemli bir eserin yazarıdır. Eski dönem Türk-Osmanlı tarihinin temel kaynakları Bizans vakainameleridir. Virionis Türkçe öğrenip Türk kaynaklarında kullanmıştır. Dostluğumuz sürdü. Virionis emekli olduktan sonra Yunanlı bir milyonerden büyük bir para temin etti. Kaliforniya'da bir enstitü kurdu. Türkiye'ye sık sık gelip gider. Fakat son seneler ihtiyarlık yaşlarında tipik bir Yunanlı Türk düşmanı oldu. Eskiden öyle değildi. Sonra mı oldu? Değildi. Hatta onu Türkiye'ye davet ettim. Konferanslar verdi. Çok memnun ayrıldı. Fakat bu kitabı çıkardıktan sonra, yani Anadolu'da Hellenizmin Düşüşü kitabından sonra, Hellenizmin başlıca temsilcisi oldu. Her Yunanlının gönlünde Bizans İmparatorluğu, Konstantinopolis hayali, Megalidea yatar. Gülüyor. Hayret ettiğim bir şey. Türklerde buna karşı bilinç yok. Bakıyorum, Karadeniz sahili Akçakoca'dan başlayarak Batı Anadolu, Güney Anadolu, otellerin adları, lokantalar, hepsi Yunan isimleri. Gelen milyonlarca turiste burası Yunanlara ait der gibi kendimizi ilan ediyoruz. Bilinç meselesi değil mi hocam? Bir Balkan grubu gelmişti. Efes'i geziyoruz. Türk rehber Yunan harabelerini gezdirdi. Fakat oradaki nefis İsa Bey Camii'ni atladı. Hocam oraları tam anlamıyla Yunan harabeleri de değil. Yeni yayınlarda artık İonya'nın buradaki sentezle oluştuğu, karşı kıyıdan geldikleri zaman zaten gelişmiş bir uygarlıkla karşılaştıkları tarihi, sanatsal, mimari ispatlarla ortaya konmuş durumda. Tabii haklısınız, biliyorum. Dostum, meslektaşım, büyük arkeolog Profesör Ekrem Akurgal, Yunan medeniyetinin oluşum tarihinde Anadolu'nun muazzam etkisini ortaya koydu. Yunanların klasik çağ diye adlandırdığı belli ölçülere sahip dönemden, çok önce burada sanatsal açıdan klasik çağı temsil eden eserlerin olduğu da ortaya çıktı. Ekrem Akurgal'ın bir konferansını hatırlarım. Üç ayaklı kazanın nasıl Anadolu'dan Yunan medeniyetine geçtiğini ispat ediyor. Çok haklısınız. Sizin arkeolog olduğunuzu unuttum. Ne yazık ki kendi elimizdekileri bilmiyoruz. Başkalarına hayranlık duyuyoruz hep. Tam bir kendini bilmemek, gözü kapalı Avrupa hayranlığı. Melek Delilbaşı'ndan bahsedeyim. Delilbaşı, Türkiye'de Bizans etütleri üzerinde ilk Türk uzmanlarından biridir. Öğrencim olarak iftihar ederim. Kendisine bir tavsiyede bulundum. Dedim ki, Bizans kaynakları 500-600 seneden beri Batı'da didik didik araştırılmıştır. Yeni bir şey çıkarman mümkün değildir. Yeni bir bakış yapabilirsin ama güçtür. Oysa Osmanlı arşivindeki tahrir defterlerinde Osmanlılar bütün Yunanistan'ı köy köy defterlere geçirmişler. Mesela Bizans devrinden Yunan aristokrat aileler bu defterlerde kayıtlıdır. Osmanlı örfü vergi sistemi tamamen Bizans sistemidir. Byzantine and Ottoman Taxation diye bir makalede bunu göstermeye çalıştım. The Problem of the Relationship Between Byzantine and Ottoman Taxation, Akten, 11 International Byzantine Congress, München, 1958. Bizantinistler bu kaynağı kullanmıyorlar. Sen Osmanlıca öğren, bu tahrir defterleri üzerinde yoğunlaş. Bizantolojiye önemli katkı yaparsın diye öğüt verdim. Fatih devrine ait Tırhala tahrir defteri vardır. Daha önce ben kullanmıştım. Onu aldı. Başka bir eski öğrencim Profesör Muzaffer Arıkan ile beraber bu defteri iki cilt halinde neşrettiler. Melek sonradan AISSE'de Türkiye'yi temsil etti. DTCF'de Bizans, Rum, Yunan tetkiklerinin başına geçti. Ayrıca dekanlığında DTCF'de Bizantoloji kürsüsünü geliştirdi. Öğrencileriniz de bu özelliğinizi özellikle vurguladılar. Onlara çok yol gösterip yardım ediyormuşsunuz. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hocalığın şanı buradadır. Ermeni sorunu üzerine konuşsak, bu konuda ne düşündüğünüzü herkes merak ediyordur. Ben Chicago'dayken Ermeniler o zaman elçilerimize saldırıyorlardı. Kolay hedef. ABD'de Ermeni diasporası iyi teşkilatlanmıştı. 80 kadar dernek kurmuşlar. Yayınları soykırım efsanesini her Amerikalının kafasına koymuştur. Büyükelçi Şükrü Elekdağ gelir gelmez çeşitli yerel Türk derneklerini dolaşarak merkezi bir konfederasyon kurdu. O konfederasyon her sene yürüyüş yapıyor New York'ta. Ermeniler MESA'da Middle East Studies of North America paneller örgütler. Üniversitelerde konferanslar tertiplerler. Konu malum, soykırım propagandası. Ben o zaman bir araştırma için Paris'teyim. Büyükelçiden bir telefon. İnalcık, hemen dön. Ermeniler böyle bir panel hazırlıyorlar. Toplantı Chicago'da olacak. Gel ve bir Ermeni paneli hazırla. Hemen güzel Paris'i bırakarak döndüm. Ermeni tarihiyle ilgilenmemişim o zamana dek. 3 ay bu konu üzerine çalıştım. Mim Kemal Öke o zaman Amerika'daydı. O, Heath Lowry ile bir komite kurduk. Ve Chicago'daki toplantıya karşı bir panel örgütledik. Ermenilerin panelinde 100 kişi kadar toplandı. Bizim panel 250 kişi oldu. Onların paneline de tabii iştirak ettik. İtirazlarımızı yaptık. Onların Kaliforniya Üniversitesi'nde Türk düşmanlığını temsil eden Hovhannisyan diye bir profesörleri vardır. Taşnaktır. Bizim panelde heyecanlı konuşmalar yaptı. Hava kızıştı. Heath Lowry o zaman Washington'da yine büyükelçimizin çabalarıyla kurulan Institute of Turkish Studies müdürüydü. Elektan sağ kolu gibiydi. İşini bilen bir Amerikalı Peace Corps gönüllüsü olarak yıllarca Balıkesir'de bir köyde bulunmuş. Türkleri ve Türkiye'yi sevmiş. Hanımı bir Türk, Demet. Elekta Ermenilere karşı Amerika'da bir cephe kurmaya çalışırken Heath Lowry'den çok yararlandı. Heath rahmetli Turgut Özal ile dostluk kurdu. Heath'in Ermenilerin soykırım iddialarına karşı önemli yayınları var. Aynı zamanda Yunan dostudur. Hocası Speros Virionis'ti. Tezi Trabzon üzerine. Trabzon Rum İmparatorluğu üzerine. Seçtiği konular belki hocası Speros Virionis olduğu için çoğu kez Osmanlı İmparatorluğu'nda Rumlar ve kilise üzerine. Son eserde Limnos üzerinde. Limnos bugün Yunanistan'ın İstanbul'u tehdit eden bir hava üssüdür. Princeton Üniversitesi'nde Osmanlı Türk tarihi mütehassısı olarak profesör atandı. Near Eastern Studies müdürü oldu. Türkiye'yi temsil ediyor. Amerika'da popüler müzik alanında tanınmış iş adamı Ahmet Ertegün, 3 milyon dolar gibi bir parayı Foundation of Turkish Studies emrine verdi. Bir müddet geçince Ermeniler onu rahat bırakmadılar. Princeton Üniversitesi Başkanı bu açıklamalar karşısında Lowry'yi bazı görevlerden affetti. Onun yerine müdürlük görevine Profesör Şükrü Hanioğlu'nu getirdiler. Şükrü Hanioğlu kimdir ve nasıl oraya geldi? Anlatayım. Hanioğlu Amerika'da Michigan'a davetli profesör olarak bulunuyordu. İstanbul Üniversitesi siyasal bilimlerdeydi. Hanioğlu, meşrutiyet ve öncesi siyaset ve fikir hayatı üzerinde kıymetli bir araştırma neşretmişti. Kitabın adı ne hocam? Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük, 1889-1902. İstanbul'da İletişim Yayınları'ndan 1985'te çıktı. Sonra meşrutiyet dönemi, Abdullah Cevdet ve Garpçılar üzerine araştırmaları çıktı. İngilizce olarak özetledi kitabını. bu dönem üzerinde kaynaklara göre yapılmış esaslı araştırmalardır. Princeton'a nasıl geldi anlatayım. Daha Lowry Princeton'da değilken Princeton Osmanlı-Türk etütleri için bir profesör arıyordu. Kendisine hemen telefon ettim. Müracaat için tarih sonuna gelmiş. Müracaat etti ve kabul edildi. Ve siz çok memnun oldunuz. Evet, Princeton İslam ve Türk etütleri bakımından çok önemli bir merkezdir. Bernard Lewis de Londra Üniversitesi'nden ayrıldıktan sonra Princeton'a geldi. Princeton'dan emekli oldu, orada kaldı. Yukarıda anlattım. Princeton çoğu New Yorklu zenginlerin malikaneleri olan küçük, şirin bir kasabadır. Ben Princeton Üniversitesi'nde bir sömestr ders verdim. Sonra birkaç kere gittim. Yukarıda anlattım. Princeton'ın Amerikan tarihinde de önemli yeri vardır. 27. ayrımın sonu. Sayfa 342.